Küçük Arı, Chris Cleave. 4. Ayrım. Dışarıdaki taze, temiz havada ıslak çimen kokusu vardı. Yüzüme serinliği vurdu. Bu koku beni telaşlandırdı. 2 yıl boyunca sadece çamaşır suyu, tırnak cilası ve başkalarının sigara kokusunu koklamıştım. Hiçbiri doğal değildi. Bunun gibi doğal değildi. İleri doğru bir adım atacak olursam toprağını havalanıp beni dışarı atacağını hissettim. Üzerimde doğal olan hiçbir şey yoktu. Ağır çizmelerimin içinde göğüslerim bantla sarılı ne bir kadın ne de bir kız kendi dilini unutup sizin dilinizi öğrenmiş, geçmişi un ufak olmuş bir yaratık olarak duruyordum. Ne halt etmeye bekliyorsun tatlım? Korkuyorum Yevette. Yevette kafasını salladı ve gülümsedi. Belki de korkmakla haklısındır küçük arı, çünkü sen zeki bir kızsın. Belki ben korkmak için fazla aptalım. Ama burada 18 ay kilitli kaldım ve senin bu titremen yüzünden bir saniye daha burada kalacak kadar aptal olduğumu düşünüyorsan 2 kere düşünmeni tavsiye ederim. Yüzümü ona çevirdim ve kapının çerçevesine tutundum. Kımıldayamıyorum dedim. İşte o anda Yevette beni göğsümden şiddetle itti ve geriye doğru uçtum. Ve bu da özür bir kadın olarak İngiltere toprağıyla ilk temasımdır. Çizmelerimin tabanıyla değil pantolonumun kıçıyla. Huhaha dedi Yevette. Birleşik Krallığa hoş geldin. Muhteşem değil mi? Yeniden nefes alınca ben de gülmeye başladım. Sıcak güneş sırtıma vururken yerde oturuyordum. Toprağın beni reddetmediğini ve güneş ışınlarının beni ikiye bölmediğini fark ettim. Ayağa kalkıp Yevette'ye gülümsedim. Hepimiz gözetim merkezinin binalarından birkaç adım uzaklaştık. Yürürken kızlar görmeden havai gömleğimin altına uzandım ve göğsümü saran kumaşı çıkarıp yere attım. Çizmemin topuğuyla toprağa gömdüm. Temiz, taze havayı derin derin içime çektim. Ana yola geldiğimizde dördümüz bir an durduk. Black Hill'in yüksek dikenli tel örgülerine ve aşağı doğru inen bayıra baktık. İngiliz kırları ufka doğru uzanıyordu. Vadilerin üzerinde ince bir sis asılıydı. Ve alçak tepelerin zirveleri sabahın güneşiyle altın renginde görünüyordu. Gülümsedim. Çünkü bütün dünya taptaze, yeni ve aydınlıktı. 2. Küçük arının bizimle yaşamak için geldiği 2007 baharından o uzun yazın sonuna kadar oğlum, Batman kostümünü sadece yıkanacağı zaman çıkarmıştı. Aynı kostümden 2 tane ısmarlamıştım. Böylece o, banyoda köpüklerle oynarken en azından kostümün üzerindeki çocuk teri ve çimen lekelerini yıkayabiliyordum. Suçun ustalarıyla savaşmak dizleri yeşile boyayan pis bir işti. Suçlu alçakça buz ışınlarıyla saldıran Mr. Freeze değilse Penguin olurdu. Batman'in amansız düşmanı ya da ondan daha sinsi olan kutup martısı Puffin. Oğlum ve ben bunun getirdiği sonuçlarla birlikte yaşıyorduk. Bir ev dolusu yardımcı, yandaş ve yardakçı kanepenin arkasından arzu dolu gözlerle bize bakar, kitaplığın yanındaki karanlık boşlukta gevezelik ederlerdi. Gerçekte şok üstüne şok yaşıyorduk. 4 yaşındaki oğlum ister uykuda olsun ister uyanık sürekli tetikteydi. Onu şeytani yarasa maskesinden, likralı giysisinden, parlak sarı renkli çok amaçlı kemerinden ve kapkara pelerinden ayırmak söz konusu değildi. Oğluma gerçek adıyla seslenmenin de bir yararı yoktu. Sadece arkasına bakar, kafasını kaldırır. Yarasa hislerim buralarda bu isimde bir çocuk olmadığını söylüyor bayan. Dercesine omuzlarını silkerdi. O yaz oğlumun cevap verdiği tek isim Batman'di. Ona babasının öldüğünü açıklamanın bir yararı yoktu. Oğlum, ölümün fiziksel olasılığına inanmıyordu. Ölüm, kötü adamların tamamıyla engellenemediği şeytani senaryolarda olan bir şeydi. Bu yüzden elbette düşünülemezdi. Kocamın öldüğü o yaz hepimiz gitmelerine izin vermediğimiz kimliklerimize yapışmıştık. Oğlum Batman kostümünü giyiyordu. Ben hala kocamın soyadını taşıyordum ve küçük arı bizim yanımızda nispeten emniyette olmasına rağmen hala dehşet zamanlarında aldığı isme sarılmıştı. O yaz gerçekten sürgün edilmiştik. Kendilerinden uzaklaşmış göçmenlerdik. Zulümden kaçmak dünyadaki en doğal şeydir elbette ve o yaz bizi bir araya getiren zamanlama çok zalimdi. Küçük arı onları gözetim merkezinde bıraktıkları sabah bize telefon etmişti. Telefona kocam cevap vermişti. Arayanın küçük arı olduğunu çok sonra anlayabildim. Andrew bana söylememişti. Anlaşılan kocama geleceğini haber vermişti ama kocamın onun yüzünü yeniden görmekten hoşlanacağını sanmıyordum. Kocam 5 gün sonra kendini asarak intihar etti. Onu ayağı boşluğu adımlarken bulmuşlardı. Ayakları ülkesizliğin topraklarına dokunurken, ölüm elbette bir sığınaktır. Yeni bir ismin, maskenin ya da pelerinin artık seni kendinden saklamaya yetmediği zaman gittiğin yerdir. Artık vicdanının prensliklerinden hiçbiri sana sığınma izni vermediğinde kaçtığın yerdir. Küçük arı kapımı kocamın ölümünden 5 gün sonra çaldı. Yani serbest bırakıldıktan 10 gün sonra. 8000 kilometrelik bir yolculuk ve 2 yılın ardından Andrew'u hayatta görebilmek için geç kalmıştı. Ama cenazesine tam zamanında yetişti. "Merhaba Sarah," dedi. Küçük arı sabah saat 8'de geldi. Cenaze levazımatçısı saat 10'da. Ne bir saniye geç ne bir saniye erken. Cenaze levazımatçısının saatine bakıp parlak pirinç kapı tokmağının 3 yumuşak darbesiyle geçmişimizin geleceğimizden ayrılabileceği hassas fay hattında hayatlarımızın birbirine yönelmesini bekleyerek dakikalarca ön kapımızda durduğunu hayal ettim. Kapıyı oğlum açtı ve cenaze levazımatçısının boyunu, giysisinin kusursuz dikimini, ağırbaşlı davranışlarını inceledi. Sanırım cenaze levazımatçısı Batman'in gündelik öteki benliği gibi görünüyordu. Oğlum koridordan seslendi. "Anne, Bruce Wayne geldi." O sabah sokağa çıktım, cenaze arabasının kalın yeşilimsi camından Andrew'un tabutuna bakarak durdum orada. Küçük arı Batman'in elinden tutup yanıma geldiğinde cenaze levazımatçısı bizim için uzun, siyah bir limuzin getirdi ve başıyla binmemizi işaret etti. Ona yürümek istediğimi söyledim. Kocamın cenazesine yürüyerek giderken üçümüz sanki bilgisayar marifetiyle bir araya getirilmiş gibiydik. Orta sınıf beyaz bir anne, sıska siyah bir mülteci kız ve Gotham şehrinin küçük kara şövalyesi. Kesilip yapıştırılmış gibiydik sanki. Bağlantısız ve kabusa benzeyen düşüncelerim dört nala koşuyordu. Kiliseye sadece birkaç yüz metre vardı. Üçümüz cenaze arabasının önünde yürüyorduk. Arkada öfkeli bir trafik kuyruğu oluşmuştu. Bu yüzden kendimi kötü hissettim. Koyu gri etek ceket, eldiven ve kömür rengi çoraplar giymiştim. Küçük arı gözetim merkezinden serbest bıraktıklarında üzerinde olan havai gömleği ve blucinden oluşan kıyafetin üzerine benim şık siyah yağmurluğumu giymişti. Cenaze için ne gülünç bir kıyafet. Oğlum çok keyifli bir ifade içindeydi, trafiği durdurdu. Gururla ileri doğru yürürken kendi rüzgarında pelerini savruluyor, sırıtışı maskesinin altında bir kulaktan diğerine kadar uzanıyordu. Süper görüş gücü ara sıra cezalandırılacak bir düşman arıyordu ve eğer bulursa sadece durup cezalandıracak ve yoluna devam edecekti. Puffy'nin görünmez sürüsü bana saldırırsa diye endişeleniyordu. Bense oğlum evden çıkmadan çişini yapmadığı için, yarasa pantolonuna işerse diye endişe ediyordum. Bir de hayatımın geri kalanını bir dul olarak geçireceğim için. Başlangıçta kiliseye yürümekte ısrar etmenin cesurca bir iş olduğunu düşünmüştüm ama şimdi baş döndürücü ve aptalca olduğunu hissediyordum. Bayılabilirdim diye düşündüm. Küçük arı dirseğimden tutarak derin nefes almamı fısıldadı. İçimden, beni ayakta tutan kişinin sen olması ne kadar garip diye geçirdiğimi hatırlıyorum. Kilisede solumda küçük arı, sağımda Batman'le en öndeki sıraya oturdum. Kilise yas tutan insanlarla doluydu. Tabii ki. İş yerimden kimse yoktu. Özel hayatımla dergimi ayrı tutmaya çalışırdım ama Andrew ve benim tanıdığımız herkes oradaydı. Adres defterinin bütün içeriğini siyahlar giymiş olarak alfabetik olmayan bir düzenle kilise sıralarında otururken görmek sersemleticiydi. Kendilerini kederin yazılı olmayan protokolüne göre sınıflandırmışlardı. Akrabalar hortlaklar gibi tabuta yakın oturmuşlar. Eski sevgililer vaftiz kurnasının yakınında tereddütlü bir grup halinde toplanmışlardı. Arkama bakıp olayların bu yeni doğal düzenini görmeye tahammül edemiyordum. Bütün bunlar fazla beklenmedikti. Bir hafta önce başarılı bir çalışan anneydim. Şimdi bir yanımda bir süper kahraman, diğer yanımda Nijeryalı bir göçmenle birlikte kocamın cenazesindeydim. Küçük bir çabayla uyanılabilecek bir rüya gibiydi her şey. Beyaz nilüferlerle örtülü tabutuna baktım kocamın. Batman papaza bakıyordu. Rahibin şalına ve cübbesine onaylayıcı bir bakış attıktan sonra baş parmağını havaya kaldırarak büyük bir ciddiyetle beğenisini gösterdi. Pelerinli bir kahramandan diğerine selam. Papaz selama karşılık verdi, sonra baş parmağı İncil'inin yaldız dökülmüş kenarına geri döndü. Kiliseye sabırsız bir sessizlik hakimdi. Oğlum etrafa bakındı, sonra bana döndü. "Babam nerede?" dedi. Oğlumun sıcak, sevimli elini sıktım ve kilisenin içinde yankılanan öksürük ve burun çekme seslerini dinledim. Kocamın ölümünü onun oğluna nasıl açıklayacağımı düşündüm. Andrew'u öldüren şey depresyondu elbette. Depresyon ve suçluluk duygusu. Ölüme neden olabilecek şiddetli duygulanımlar bir yana, oğlum ölüme bile inanmıyordu. Mr. Freeze'in buz ışınları, Puffy'nin ölümcül kanatları, belki ama Afrikalı sıska kızdan gelen sıradan bir telefon. Bunu açıklamak imkansızdı. Günün birinde oğluma bütün hikayeyi anlatmak zorunda olduğumu kavradım. Nereden başlamam gerektiğini düşündüm. 2 yıl önceydi. 2005 yılının yazında Andrew, en sonunda onu mahveden upuzun ağır ilerleyen depresyonun içine yeni düşmüştü. Nijerya'nın ıssız bir plajında küçük arıyla ilk kez karşılaştığımız gün başlamıştı. Bu ilk tanışmadan bana kalan tek hatıra sol elimin orta parmağının eksikliği oldu. Kesme işlerimi gayet temizdi. Parmağımın yerinde bir çıkıntı var. Daha önce bilgisayarımda bazı harflerden sorumlu olan bir hayalet parmak. Bazı harflere artık dokunamıyorum. Bu da bazı yazım hatalarına neden oluyor. Onlara en çok ihtiyacım olduğu zaman eksik oluyorlar. Parmağımı en çok iş günlerinde, kopya denetleyicileri evlerine gidip de derginin son dakika eklerini kendim daktilo etmem gerektiği zamanlarda özlüyorum. Duygusal erkeklerden sakınırım dediğim bir başyazı yayınlamıştık bir keresinde. Aslında yakınırım demek istemiştim tabii. Ve eşlerinin kahve sehpasında büyük ihtimalle eşlerinin sırtına masaj yaparken ya da bulaşıkları yıkarken makaleme göz atan en samimi erkek arkadaşlarımdan yüzlerce öfkeli mektup aldıktan sonra gerçekten ne kadar yorgun olduğumu anlamaya başlamıştım. Basım hatası olduğunu söyledim onlara. Nijerya sahillerinden birindeki çelik bir bıçağın neden olduğu türden bir basım hatası olduğunu eklemedim. Yani bir Afrikalı kız kazanıp bazı harfleri kaybettiğimiz bir tanışma nasıl anlatılabilir? Sizin dilinizde bunun için bir sözcük olduğunu sanmıyorum. Böyle derdi küçük arı. Sırama oturdum, parmağımın çıkıntısını ovdum ve kendimi ilk kez kocamın korkunç sonunun küçük arıyla karşılaştığımız günden itibaren başladığını itiraf ederken buldum. Araya giren 2 yıl giderek ağırlaşan ve 10 gün önceki korkunç sabahta doruğa ulaşan bir dizi belirti getirmişti. O sabah bütün bedenim büyük bir korkuyla karıncalanmıştı. Sıradan bir iş günü sabahıydı. Dergimin Haziran sayısı matbaaya gitmek için neredeyse hazırdı. Andrew'un The Times'daki köşe yazısı da bekleniyordu. Neredeyse olağan bir sabahtı ama kollarımın üzerindeki tüyler ürpermişti. Felaketler çat kapı geldiğinde ısrar eden mutlu kadınlardan olmadığım için benim için her zaman sayısız kehanet vardı. Haddi hesabı olmayan anomaliler. Andrew tıraş olmuyordu. Hafta içi bir akşamda ikinci içki şişesini açmıştı. Bu toplum tarafından benimsenmiş belirli düşünceler bu yorumcuyu bir parça kayıp hale getirdi. Kocamın yazdığı en son cümle buydu. Times'taki köşesinde yazdığı sözcüklerde her zaman böyle hassas davranırdı. Meslekten olmayan birinin kullanacağı kayıp sözcüğü, şaşkın sözcüğüyle eş anlamlı olarak düşünülebilirdi. Benim kocam söylediği zaman ölçülü bir veda anlamı taşıyordu. Kilise soğuktu. "Ah ölüm, acıların nerede?" diyen papazı dinledim. Nilüferlere baktım ve tatlı suçlamalarını kokladım. Tanrım, Andrew'la biraz daha ilgilenmiş olmayı ne kadar isterdim. Oğluma uyarı işaretlerinin bu kadar belirsiz olduğunu nasıl açıklayabilirim? Bu hastalığın kendi gücünden bu kadar emin olduğunu, kendini sadece dudaklarını oynatarak haber verdiğini nasıl anlatabilirim? Depremden önceki bir saat içinde kasvetli bulutların gökyüzünde asılı kaldığı, rüzgarın sıcak sıcak üflediği ve kuşların sessizce kent meydanındaki ağaçlara tünedikleri söylenir. Açıkçası bunlar öğle yemeği zamanının da belirtileridir aynı zamanda. Rüzgarın her yumuşamasında aşırı tepki verecek olursak ebediyen yemek masasının altında yatmamız gerekir. Oğlum babasına olanları kabul eder miydi? Tüylerim diken diken olmuştu. Batman, ama idare etmem gereken işlerim vardı. Bunu gerçekten yapacağını hiç anlamadım. Samimiyetle söyleyebileceğim tek şey telefonun sesiyle uyandığım ve bedenimin bir şey olacağını önceden sezdiğiydi. Ama bu kadar ciddi bir şey olacağını tahmin etmemiştim. Charlie hala uyuyordu. Zilin sesi oğlumuzu uyandırmadan önce Andrew çalışma odasındaki telefonu açmıştı. Sesi heyecanla dalgalanmıştı. Yatak odasında açıkça duyabiliyordum. "Sadece beni rahat bırak," dedi. "Bütün bu saçmalıklar çok uzun zaman önceydi ve benim hatam değildi." Asıl sorun kocamın bu sözlerine gerçekten inanmamasıydı. Onu ter içinde bulmuştum. Telefon edenin kim olduğunu sordum ama söylemedi. Sonra ikimiz de artık uyandığımızdan ve Charlie hala uyuduğu için seviştik. Andrew'la zaman zaman yapardım bunu. Ondan çok kendim için yapardım aslında. Evliliğimizin bu aşamasında bu iş bir tür bakım onarım işi gibi olmuştu. Radyatörlerin havasını boşaltmak gibi. Radyatörlerin havasını boşaltmayı ihmal etmenin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını bilmiyordum. Aslında hala bilmiyorum. Tedbirli kadınlar bunu asla öğrenmezler. Tek kelime konuşmamıştık. Andrew'u yatak odasına götürdüm. Sarı ipek perdeli, Georgian tipi büyük pencerelerin yanındaki yatağa yattık. Perdelerin üzerinde pastel renkli ağaç yapraklı nakışlar vardı. İpek kuşlar bunların arasında sadece gizlenmişlerdi. Kingston upon Thames'da aydınlık bir Mayıs sabahıydı. Ama perdelerden sızan gün ışığı koyu safran rengindeydi. Yatak odasının duvarları sarı ve koyu sarıydı. Sahanlığın diğer tarafında Andrew'un çalışma odası beyazdı. Sanırım boş sayfaların renginden dolayı. O berbat telefon görüşmesinden sonra buradan almıştım Andrew'u. Omzunun üzerinden makalesinin birkaç kelimesini okumuştum. Daha önce hiç gitmediği ve hakkında uzmanlık derecesinde hiçbir bilginin olmadığı, Orta Doğu üzerine bir makale yazarak bütün gece uyanık kalmıştı. 2007 yazıydı. Oğlum Penguen ve Puffin'le, ülkem Irak ve İran'la savaşıyor, kocam kamuoyu görüşü oluşturuyordu, kimsenin kostümlerini çıkarmadığı bir yazdı. Kocamı çekerek telefondan uzaklaştırmıştım. Sabahlığının kuşağından çekerek yatak odasına götürmüştüm. Çünkü bunun onu heyecanlandırabilecek türden bir davranış olduğunu okumuştum bir yerde. Yatağımıza itmiştim sonra. Boşalan bir saat zembereği gibi içime girdiğini hatırlıyorum. Yüzünü yüzüme yaklaştırıp fısıldadım. "Ah Tanrım Andrew, sen iyi misin?" Kocam cevap vermedi. Gözyaşlarına engel olmak için gözlerini kapamıştı sadece ve ağızlarımızdan çıkan İstem dışı iniltiler diğerinkine karışırken biraz daha hızlanmıştık. Bu küçük trajedinin üstüne evin içinde daha büyük ölçekte bir kötülük avıyla uğraşan oğlum gelmişti. Gözlerimi açtığımda yatak odasının kapı aralığında durmuş, yarasa maskesinin küçük deliklerinden bize bakarken onu gördüm. Yüzünün görünen kısmındaki ifadesinden alet kemerindeki hangi aletin bu durumda işe yarayabileceğini düşündüğü anlaşılıyordu. Oğlumu görünce Andrew'u üzerimden ittim ve aceleyle yorganı üzerimize çektim. "Ah Tanrım, Charlie, çok üzgünüm," dedim. Oğlum arkasına baktı, sonra bana döndü. "Charlie burada yok, ben Batman." Dördüncü ayrımın sonu sayfa 43, devam beşinci ayrımda.